Ayrım 12.
Yalnız hem iş genelleşirse Galli, İrlandalı, İskoç, Bask, Breton ve Katalanların da MC'ye şikayeti bulunacağından korkuluyor. Hem de Polonya'ya yeni katılan topraklardaki Alman ve Ruslara haklar tanınmazsa bunların yüzlerini Almanya'ya ve Bolşevik Rusya'ya dönmelerinden korkuluyor. Bu durumda yapılacak tek şey, yenilmiş olsalar bile Almanya, azınlık koruma hükümlerini batılı ülkelere uygulamamak. Ama kurumsal gelişmeyi zayıf, dolayısıyla müttefik vesayeti gerektiren alan olduğu gerekçesiyle Doğu Avrupa'ya ve tabii ayrıca savaştan yenik çıkan ülkelere uygulamak. Doğu Avrupa'da yeni kurulan Polonya, Çekoslovakya, Sırp, Hırvat, Sloven devleti ve savaştan topraklarını genişleterek çıkan ülkeler Romanya, Yunanistan, bu kazanımlarının tanınması için barış antlaşmalarının imzacısı olmak zorundalar. Bu antlaşmalara şöyle bir madde konularak iş hallediliyor. X devleti, kendi ülkesindeki ırk, dil ya da din azınlıklarının korunması için 5MBOD, başlıca müttefik ve ortak devletler, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya tarafından gerekli görülecek tüm hükümleri bu ülkelerle yapacağı bir antlaşmaya koymayı kabul eder. Bu gerekli görülecek lafı dikkat edilirse sonradan Osmanlı ile yapılacak Sevr Antlaşması'nda bol bol geçecek olan laftır. Nitekim bu ülkelerle bu antlaşmalar yapılacaktır. Bakınız Batı Trakya kitabı sayfa 66 dipnot. Ama Polonya ve özellikle de Romanya çok direnecektir. İmzaya zorlamak için Romanya'ya verilen ultimatomun süresi tam 4 kere uzatılacak ve antlaşma ancak Yahudiler konusunda Romanya'nın istediği değişiklikler yapılmak şartıyla imzalatılabilecektir. Polonya ise kendisini bağlayan azınlık koruma antlaşmasını 1934'te geçersiz ilan edecektir. Azınlık koruma antlaşmalarından kurtulamayan Doğu Avrupa ülkeleri iki savaş arası dönemde bu sefer azınlıkların bizzat kendilerinden kurtulmaya çalışacaklardır. B. Birleşmiş Milletler ve azınlıkların korunması. Daha önce de belirtildiği gibi BM örgütü özellikle başlangıçta yalnızca insan hakları ile ilgilendi. İşin en başında ECOSOC ve onun İnsan Hakları İHE Komisyonu bir uluslararası insan hakları yasası International Bill of Human Rights çıkarmayı düşünmüştü. Bunun üç parçası olacaktı. 1. Bir genel bildirge. Bu 10 Aralık 1948'de BMİHE Evrensel Bildirgesi adıyla çıktı. Azınlıklardan hiç söz etmiyordu. Yalnızca ayrımcılığın önlenmesi, AÖ anlamına gelecek ilkeler koyuyordu. Aslında bildirgeye bir azınlık maddesi konmaya çabalandı ama batılı ülkeler ve Latin Amerika ülkeleri karşı çıktı. İkincinin karşı çıkmasının sebebi buraya gelen gönüllü göçler ve yerlilerdi. 2. Bir sözleşme. Bir değil, üç sözleşme yapıldı. Fizik varlığın korunması konusunda 1948 Genosit Sözleşmesi, resmi adı genosit suçunun önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme, kültürel varlığın korunması konusunda da 1966 İkiz Sözleşmeleri, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile BM Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar Sözleşmesi. Hemen aşağıda bunlar hakkında tamamlayıcı bilgi verilecektir. 4. Bu sözleşmenin uygulanması önlemleri. Azınlığın fizik korunması, BM Soykırım Sözleşmesi, 1948. Terimi Yunanca genos, ırk, millet, kabile ve Latince cadere'yi öldürmek, birleştirerek hukukçu Lemkin buldu. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar kavramı, savaş suçları kavramından ilk kez Mayıs 1915'te Fransa, İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'daki Ermeni olayları üzerine yayımladıkları bildirgeyle ayrıldı. BM Evrensel Bildirgesi'ne azınlıklar maddesi giremeyince, Genosit Sözleşmesi'ne bir kültürel genosit kavramı aracılığıyla azınlıklar dahil edilmeye çalışıldı fakat reddedildi. Yani bu sözleşme var olma hakkını yalnızca fizik olarak ele aldı. Böylece azınlıkların kimlik hakkı yine sağlanamadı. Bunu aşağıda anlatılacak ünlü 27. madde yapacaktır. Türkiye bu sözleşmeye taraftır. Azınlığın kültürel korunması. BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi. Madde 27. 1966. Metin için bakınız Batı Trakya kitabı sayfa 88. Birçok devletin tepkisini aldı. Azınlıkların bulunduğu devletlerde deyimini yeni göçmenler ve yerli gruplar nedeniyle Latin Amerikalılar koydurdu. Azınlık korumasından hiç hoşlanmayan Fransa, azınlık olsun olmasın etnik grupların varlığını tanımayacağını söyledi. Oysa azınlıkların uluslararası korunması, devletlerin onların varlığını resmen tanıyıp tanımamasına bağlı değildir. Yoksa 27. madde anlamsız olurdu. Irk, dil ve din azınlıkları, racial, linguistic and religious minorities deyimi, Meiji döneminin markasıydı. Sonra 1950'ye kadar ırksal azınlıklar, racial minorities kullanıldı. Artık genellikle etnik deniyor. Çünkü ırk yalnızca halklar arasında fizik farklılıkları ve özellikle de renk farkını anlatıyor. Oysa etnik dendi mi, belirgin fiziksel özellikler olsun olmasın bir kültürel birime atıf yapılmış oluyor. Eldeki en geniş terim etnik. Örneğin Sırplarla Boşnaklar aynı soydan, Slavlardan ama arada özellikle dinden kaynaklanan kültürel farklılık var. Bunun için etnik temizlik lafı çıktı. Bu azınlıklara mensup kişiler gruplarının diğer üyeleriyle birlikte deniyor. Her iki sözleşmede de verilen haklar hep bireysel nitelikte. Burada görülen başlıca istisna, her ikisinin de ortak olan birinci maddede geçen bütün halklar self determinasyon hakkına sahiptir maddesidir. Burada tüm halklara tanınmış kolektif bir hak olarak self determinasyondan söz ediliyor. 27. maddedeki halklar ise bireysel ile kolektif hak arasında bir yerde. Melez bir nitelik getiriyor. Yani bu haklardan bireyler yararlanıyor ama bunlar kolektif uygulama gerektiriyor. Azınlıklara mensup kişiler denmesinin bir sebebi, daha önce belirtildiği gibi azınlıklara uluslararası kişilik vermemek. Örneğin İnsan Hakları Komitesi'ne başvurma hakkı tanımamak, bu komite hakkında aşağıda bilgi verilecektir. Bir diğer nedeni grupların bireyleri ezmesini önlemek. Çünkü her azınlık kültürü İHE açısından saygıdeğer değildir. İnsan haklarına şiddetle ters düşüyor da olabilir. Örneğin grup kültürüne saygı göstermek dendiğinde Hindu kast sisteminin İslam'da ve bir takım başka kültürlerde kadına yapılan kimi uygulamaların, kimi kültürlerdeki kadın sünnetinin ya da ikizleri toplumdan sürmenin vesaire onaylanması anlaşılmamalıdır. 27. madde konusunda belirtilmesi gereken bir diğer husus da burada korumanın yalnızca vatandaşlarla sınırlı olmadığıdır. Türkiye bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşmenin uygulanması iki düzeyde yapılır. 1. Ulusal düzey. Her devlet sözleşme hükümlerine saygı göstereceğini imzasıyla belirtmiştir. 2. Uluslararası düzey. Bu iş için bir insan hakları komitesi kurulmuştur. Bu organın adı ECOSOC'a bağlı İnsan Hakları Komisyonu'yla ve 1998 sonunda kaldırılmış olan Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'yla çok karışır. Karıştırmayınız. Komite bireysel olarak hareket etmek üzere devletlerin seçtikleri 18 bireysel üyeden oluşur ve ikili bir işlevi vardır. A. İmzacı devletlerin bu konuda verdikleri periyodik raporları incelemek. B. Bir imzacı devletin başka bir imzacı devlet hakkında yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin yaptığı şikayeti görüşmek. Yalnız bu ikincinin mümkün olması için hakkında şikayette bulunulan devletin bu konuda İHE komitesinin yetkisini bir bildirgeyle tanımış olması gerekir. Komite bir karar ya da ceza veremez. İşin sonunda tek yapabileceği durumu ortaya koymaktır. Bir de sözleşmeye eklenen ihtiyari protokolün tanıdığı olanaktan yararlanarak bireyler de şikayet dilekçeleri verebilirler. Bunları da komite ele alır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989. Ocak 1990'da imzaya açılan ve çocukların ana dilinde öğrenim hakkından vesaire söz eden ve Nisan 1993 itibariyle 131 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmeye Türkiye Anayasası'nı ve Lozan Antlaşması'nı zikreden bir çekince, rezerv, ihtirazi kayıt koyarak katılmıştır. Dışişleri tarafından Türkçe'de yorum beyanı adı verilen bu çekince konusunda ileride bilgi verilecektir. BM ulusal ya da etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesi. 1992. Genel kurulda oydaşmayla, konsensus kabul edilen bu bildirge, BM uygulamasında ayrımcılığın önlenmesinden AÖ, azınlıkların korunmasına AK bir geçiş niteliğindedir. Bir yandan dernek kurma ve sınırlar ötesi ilişki kurma konularında devleti engellemek gibi bir negatif görev verirken, kimi konularda pozitif görev yüklemektedir. Kimliğini ifade etme, kendi dilini öğrenme ve o dilde eğitim görme gibi. Bir sözleşme olmadığı, yalnızca bir bildirge olduğu için hukuken bağlayıcı olmayan bu metne, Türkiye konsensüs yoluyla katılmış fakat yine bir yorum beyanında bulunmuştur. C. Avrupa Konseyi, AK ve Azınlıkların Korunması. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1950. Resmi adı İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya İlişkin Sözleşme olan metin, Kasım 1950'de imzalandı, Eylül 1953'te yürürlüğe girdi. Sözleşmede azınlık terimi geçiyor ama azınlık hakları ile ilgili madde yok. Örneğin dil özgürlüğü yok. Resmi okullarda kendi diliyle eğitim hakkı yok. Bununla birlikte sözünü ettiği bireysel haklar, ayrımcılığın önlenmesi ve grupların Avrupa Konseyi organlarına ulaşabilmesi durumu, azınlıkların geleneksel ilgi alanlarıyla çakışıyor. Özet olarak bu sözleşmede ayrımcılığın önlenmesi var ama azınlıkların korunması yok. Sözleşmeye göre bireyler bir azınlığın üyesi oldukları için ayrıma uğradıklarında şikayet edebilirler. Ama bu birey grupları bir kolektiviteden ziyade bir bireyler topluluğu olarak muamele görürler. Her birinin adı belirtilir, vekaletnameleri aranır. Her üye ayrıca bir ayrımcılığın kurbanı olmuş olmalıdır ve başka grup üyelerine yapılanlardan dolayı şikayet edemezler. NGO'lar da bizzat zarar görmüş olmalıdırlar. Üyelerinin zarar görmüş olması yetmez. Bu sınırlamalar devlet şikayetlerine uygulanmaz. Bir devlet başka bir devletteki azınlığa uygulanan muamele kendisine zarar vermese bile şikayette bulunabilir. Bu sözleşmenin asıl önemi bilinen en etkili denetim mekanizmasına sahip olmasındadır. Kasım 1998'e kadar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru yapılabilmekte ve olay sonunda Avrupa İnsan Hakları Divanı'na kadar götürülmekteydi. Bu tarihten itibaren Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile divanı birleştirilmiş ve ortada yetkili olarak yalnızca divan kalmıştır. Türkiye sözleşmeye 1954'te taraf oldu. Bireysel başvuruyu Ocak 1987'de ve divan yetkisini de Eylül 1989'da kabul etti. Bölge ya da azınlık dilleri Avrupa Sözleşmesi, 1992. Özel olarak bir azınlık hakları belgesi olmamakla birlikte azınlık dilleri konuşanlar için önemli bir belgedir. Bu sözleşmeyle korumaya alınan diller geleneksel olarak, yani bu dil bir göçmen dili olamaz, belli bir ülkede bir vatandaş grubu tarafından konuşuluyor olacak ve resmi dil olmayacak ama diyalekt olmaz. 1 Mart 1998'de yürürlüğe giren ve Temmuz 1997 itibariyle 4 ülkenin onaylamış bulunduğu bu sözleşmeyi Türkiye imzalamamıştır. Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi, 1995. Sözleşme şunları getirmektedir. Ulusal azınlıklara mensup bireylerin kendi dillerini öğrenme ve bu dilde bilgi edinme, yayın yapma, eğitim kurumları açma, ad ve soyadı kullanma, gerçek ihtiyaç halinde yerel idari makamlarla ilişkilerini azınlık dilinde yürütme, bu dilde sokak adları kullanma vesaire. İmzacı devletlere çeşitli bükülgenlikler sağlanmıştır. Örneğin imzacı devletin sözleşmenin kendi ülke topraklarının nerelerinde ve kimler için geçerli olacağını belirlemesi mümkündür. Almanya sözleşmeyi ülkesinde yaşayan yabancı işçilere dışarıda bırakan bir beyanla onaylamıştır. Ayrıca bu bildirim geri alınabilecek niteliktedir. Ama bu geri alma ancak 3 ay sonra geçerli olmaya başlayacaktır. Sözleşmeden her zaman vazgeçmek de mümkündür. Ama bu da bildirimden 6 ay sonra geçerli olacaktır. 1 Şubat 1998'de yürürlüğe giren çerçeve sözleşmeyi Türkiye imzalamamıştır. Oysa bu belge Lozan düzeni ile önemli paralellikler göstermektedir. Bir kere Türkiye'de Rum, Ermeni ve Musevilerden başka ulusal azınlık, yani akraba devleti olan azınlık yoktur. Ve zaten Lozan madde 37-44 bunlara geniş ve üstelik uluslararası güvence altında haklar vermiştir. Diğer yandan sözleşmeye çok çeşitli açılardan rezerv koymak mümkündür. Dil hakları da Lozan'ın daha önce sözü edilen ve ileride ayrıntısıyla ele alınacak olan 39'a 4 ve 5 maddeleriyle uyum halindedir. Bununla birlikte şunu da eklemek gerekir ki bu sözleşme benim ülkemin şurasında uygulanacak, burasında uygulanmayacaktır diye rezerv koymak Türkiye için fiilen mümkün değildir. Çünkü zaten ülkenin doğusunda başka hukuk, olağanüstü hal hukuku, batısında başka hukuk uygulamasının varlığı yeterince eleştiriye yol açmaktadır. D. AGİT ve azınlıkların korunması. AGİK, 1992 Doruk toplantısında bir Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği kurulması kararlaştırıldı. Ocak 1993'te göreve başlayan Yüksek Komiser'in başlıca görevi, AGİT, örgütün adı Aralık 1994 Budapeşte zirvesinde AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Bölgesinde ulusal azınlık sorunlarının çıkmaması için bir erken ihbar ve gerektiğinde erken harekete geçme olanağı sağlamaktır. Bireysel insan hakları ihlallerini araştırmak gibi bir görevi yoktur. Görevi sırasında organize bir terörizme dönüşmüş ulusal azınlıklar sorunuyla ilgilenmeyen, terörizme karışan ya da terör olaylarını mazur gösteren kişi ve kuruluşlarla yazışmaya girişmeyen ve onların gönderdiği yazıları cevaplandırmayan yüksek komiser, şimdiye kadar Baltık ülkeleri, Slovakya, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Macaristan'daki ulusal azınlık sorunlarına eğilmiştir. Bu makamın kurulması, AGİT'in konuya verdiği önemin açık bir göstergesidir. E. Azınlık hakları konusunda dünyadaki son gelişmeler hakkında not. Küreselleşmeyle birlikte azınlık haklarında belirgin bir gelişme görülmüştür. 1. 1990 sonrasında insan ve azınlık hakları ortam olarak genişleyerek güçlendi. Bunun nedenlerini şöyle özetlemek mümkün. A. Doğu bloku çöktü. Soğuk Savaş, Batı'nın kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Sonuçta Batı bloku ve ileri sürdüğü değerler rakipsiz kaldı. Batı'nın altyapısı, özel teşebbüsün yüceltilmesini, üst yapısı da insan ve azınlık haklarını odak noktası alıyor. Zaten AGİK sayesinde 2. Dünya Savaşı sonundaki kazanımlarının tescilini isteyen SSCB ve müttefikleri karşısında Batı dünyasının AGİK sürecini başlangıçta kabul edişinin esas nedeni klasik insan hakları konusunda zayıf durumda bulunan SSCB ve müttefiklerini bu konuda zorlamaktı. SSCB 1948 BM İnsan Hakları Bildirgesi'ni ancak 1968 Tahran Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'nda kabul etmiştir. Batı onu bu yumuşak karından vurdu. AGİK'in ilk sonucu olan 1975 Helsinki son senedi hem bir güvenlik belgesi hem de bir insan hakları belgesiydi. Bu açıdan bir çift kale maça benziyordu. Bundan sonra yapılan, bakınız Batı Trakya kitabı sayfa 95-99 toplantılar hep insan hakları çerçevesinde oldu. 1990'da Paris'te yapılan ikinci zirvede imzalanan 1990 Paris şartı, şart koşulla ilgisi yok tabi, şartte misak, bütünüyle bir insan hakları belgesi oldu. Bu açıdan tek kale bir maça benzedi ve bu eğilimde SSCB yıkıldıktan sonra kural oldu. İnsan ve azınlık hakları konusu büyük önem kazandı. B. Eski sosyalist ülkeler uluslararası örgütlere girmek istediler ve girerken de insan ve azınlık haklarını kabul ettiler. C. Bu konunun büyük önem kazanmasına bir ölçüde de Asya ve Afrika ülkelerinden Avrupa'ya gelen göç akımları katkıda bulundu. Çünkü bu göçmenler kalıcı idiler ve yol açtıkları sorunlar nedeniyle bu ülkelerde azınlık hakları tam olarak ya da hiç tanınmayan fiili birer azınlık oluşturdular. D. Üçüncü dünya rejimlerinin çoğu, örneğin Afrika, çeşitli nedenlerle SSCB'nin desteğinden yoksun kalmak, Batı'nın gazabından çekinmek, mali iflas, Batı'nın kredi ya da desteğini almak istemek vesaire tek parti rejimlerini bırakıp çok partiye geçti. Çok partililik mutlaka demokrasi anlamına gelmiyor ama eskisine oranla insan haklarına daha önem vermek zorunda olan daha açık bir toplum anlamına geliyor. 2. Diğer yandan insan ve azınlık hakları nitelik yönünde güçlenmeye başladı. A. Ayrımcılığın önlenmesinden azınlıkların korunmasına doğru bir gidiş görülüyor. Hatırlanacağı gibi ayrımcılığın önlenmesi bir tedaviydi. Hastalık sona erince biten bir tedavi. Ama azınlıkların farklı özelliklerinin korunması sürekli ve gittikçe genişleyen bir iş. B. Azınlıkların korunması konusunda eskiden devlete negatif bir görev veriliyordu, engellememek. Artık gitgide pozitif bir görev veriliyor. AGİK 1990 Paris yasasından başlayarak AGİK belgeleri artık devletlerin azınlıkların bu farklı özelliklerini korumaya yardımcı olmalarını, hatta bu korumanın koşullarını yaratmalarını istiyor. Hatırlanacağı gibi yukarıda sözü edilen BM ulusal ya da etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesinin 1992 bu yönde bir geçiş metni olduğunu görmüştük. Yalnızca vatandaşların azınlık sayılmasından vatandaş olmayanların da korunmasına gidiş eğilimi var. D. Özellikle dil, eğitim gibi konularda bireysel haklardan birlikte kullanılabilecek haklara doğru gidiş eğilimi var. Örneğin 1995 çerçeve sözleşmede sokak adlarının azınlık dilinde konması. Bununla birlikte yine çerçeve sözleşmede azınlık hakları ulusal egemenlik ve ülke bütünlüğü kavramlarıyla sınırlanıyor. Yani self-determinasyon hakkı ayrılma hakkı anlamında yorumlanamaz deniyor. Haklar yine bireylere veriliyor, gruplara değil.